SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Şubat 2022 Pazartesi. Haftanın ilk ve Şubat ayının son gününde SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı banttan yayınlıyoruz. Son iki haftadır programı sunan İsmail Kayhan ve ona destek veren Nilgün Kılıç, Mert Balkanlı ve Seda Ercan'a teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da Avustralya'nın doğusunda Queensland'in güneydoğusunu ve New South Wales'ın kuzeyini etkileyen yoğun yağışlar ve selleri inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen saldırıda yaralanan Temel Ata çocuğuyla konuşacağız. Temel Bey, saldırganın o gün izlediği güzergahta yüzlerce kilometrelik bir barış yürüyüşü yapacak.
Yeni Zelanda olarak nasıl tekrar yaralarımızı sararız? Müslüman toplumu olarak bizler bunda ne gibi fayda gösterebiliriz? Kendi yaralarımızı sararken yaşadığımız ülkenin de yarasını nasıl sarabiliriz diye bir fikir olarak da barış yürüyüşünü düşündüm.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugün bize göndereceğiniz mesajları çarşamba günkü programımızda okuyabileceğiz. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Aşırı ser Queensland ve Kuzey New South Wales bölgeleri için hayatı tehdit eden riskler oluşturmaya devam ediyor. Avustralya hükümeti Ukrayna'ya askeri teçhizat ve tıbbi malzeme şeklinde ölümcül olmayan yardım göndermek için NATO'ya 3 milyon dolar katkı yapacağını duyurdu. Türkiye boğazları kapatıyor. Lismore Belediye Başkanı Steve Craig bu gece sel sularının 14 metrelik rekor bir seviyeye ulaşması beklendiği için halkı mümkünse hemen bölgeden ayrılmaya çağırdı. Wilson Nehri'nin hızla yükselmesiyle oluşan sel suları tahliye için zamanı olmayan birçok kişiyi hazırlıksız yakalarken şehrin ana yolu Bruxner Otoyolu'nun ve arabaların tamamen sular altında olduğu bildirildi. Meteoroloji Bürosu kuzey nehirleri ve orta kuzey kıyılarının bazı kısımları ve kuzey yaylaları için yaşamı tehdit eden ani sel potansiyeli olan şiddetli bir hava durumu olacağına dair uyarı yayınladı. Queensland'deki acil servisler sel nedeniyle bir gecede 2200'den fazla yardım çağrısı aldı. Brisbane Nehri bu sabah saat 8 civarında 4 metrede zirveye ulaştı ve büyük miktarda enkaz, tekne ve küçük evlerin nehirde yüzdüğü görüldü. Eyaletin güneydoğusunda binlerce ev tahliye edildi ve binlerce okul kapatıldı. Queensland Başbakanı yaşamı tehdit eden ani selin devam ettiğini ve özellikle Logan ve Gold Coast'ta bazı nehirlerin henüz zirveye ulaşmadığını söyledi. Anastasia Palaszczuk, selden etkilenen bölgelerde yaşayanlara tahliye merkezlerine sığınmalarını tavsiye etti. Federal hükümet Queensland ve New South Wales'ın selden etkilenen bölgelerindeki 17 yerel yönetim bölgesine mali destek sağladığını açıkladı. Hükümet MyGov web sitesi aracılığıyla yetişkin başına 1000 dolar ve çocuk başına 500 dolar tutarında acil ödemeler yapıldığını duyurdu. Daha uzun vadede sel suları nedeniyle işe gidemeyen kişilere 13 haftalık bir süreyi kapsayacak bir felaket kurtarma ödeneği de söz konusu olacak. Federal Acil Durum Yönetim Bakanı Bridget McKenzie 7. kanala yetkililerin selden etkilenenlere yardım etmek için hızlı hareket ettiğini söyledi.
This very unusual weather system has just really sat over the top of these communities.
Bu çok olağan dışı bir hava sistemi, yağmur yağmaya devam ediyor ve bölgedeki toplumu etkiliyor diyen Bakan McKenzie, sel sularından geçmeyin, evde kalın. Çünkü daha fazla trajedi yaşanmasına ihtiyacımız yok diye konuştu. New South Wales ve Victoria'da 9 COVID-19 ölümü daha bildirildi. Bugün 5856 COVID-19 vakası bildirilen New South Wales 6 ölüm daha kaydetti. Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, kısıtlamaların gevşetilmesinin, özellikle ofislerde maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının Sydney şehir merkezlerindeki ofislere dönüşe yol açacağı konusunda iyimser. Eyalette çoğu kapalı ortamda maske zorunluluğu cuma günü kaldırıldı ve pazartesi gününden itibaren okullardan da kaldırılacak. Personel ve öğrencilerin artık haftada 2 kez hızlı antijen test yaptırmaları da gerekmeyecek. Victoria'da ise 5852 yeni COVID-19 vakası kaydedildi ve virüs nedeniyle eyalette 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Eyalette 41205 aktif vaka var. Geçen hafta eyalet genelinde maske kuralları gevşetilerek kaldırıldı. Maske artık yalnızca toplu taşıma ve taksi kullanılırken veya havaalanları ve hastaneleri ziyaret ederken gerekli olacak. Avustralya hükümeti Ukrayna'ya askeri teçhizat ve tıbbi malzeme şeklinde ölümcül olmayan yardım göndermesi için NATO'ya 3 milyon dolar katkıda bulunacağını söyledi. Başbakan Scott Morrison bugün yayınlanan bir bildiride Avustralya'nın Ukrayna kuvvetlerine silah teslimatını desteklemek için NATO'ya tahsis edeceği miktarla ilgili ayrıntıların ise yakında açıklanacağını söyledi. Hazine Bakanı Josh Frydenberg 7. kanala federal hükümetin Avustralya'daki Rus büyükelçisini sınır dışı etmekte dahil olmak üzere daha fazla seçenek düşündüğünü söyledi.
And we're working that through and obviously talking to our international counterparts.
Frydenberg, çalışıyoruz ve açıkçası uluslararası meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. Askeri teçhizatla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki ortaklarımızla bu tür bir taahhüdün doğası hakkında nereden temin edilebileceği ve nasıl temin edebileceği konusunda konuşuyoruz. Bu çok küresel bir çaba diye konuştu. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Ukrayna Belarus sınırında Pripyat Nehri yakınında Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık ifadelerine yer verdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında kayıp verdiğini ilk kez açıkladı. Konashenkov, Rus askerleri özel askeri operasyonda muharebe görevi icra ederken cesaret ve kahramanlık gösteriyor. Ne yazık ki arkadaşlarımız arasında hayatını kaybedenler ve yaralılar var diye konuştu. Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini belirtti.
The Russians sent some troops. Small troops which actually with some time
Başkan Klitschko şu anda kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önlemlerin birçoğunun tarihi olduğunu söyledi.
For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment.
Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır diyen Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının Avrupa Birliği'nde yasaklanacağını ve bunun da eşi görülmemiş bir başka adım olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Sputnik'ten bununla yetinmeyip tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz yanıtı geldi. Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemciler Kurulu Ukrayna ihtilafını görüşmek üzere acil bir toplantı çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemcileri Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun şiddetlenmesinin ardından 4 nükleer santral ve Çernobil'de dahil olmak üzere çeşitli atık tesislerine sahip olan Ukrayna için çarşamba günü acil bir toplantı düzenleyecek. Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemciler Kurulu nükleer enerji geliştiren 35 ülkenin temsilcilerinden oluşuyor. Türkiye boğazları kapatıyor. Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını açıkladı.
Şimdi kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin boğazlardan geçişi ve Karadeniz'de kalmaları süresi limitiyle ilgili düzenlemeyi Montrö Sözleşmesi yapıyor. Montrö Sözleşmesi'nde tüm bunlar açıkça belirtilmiş durumda. Türkiye bugüne kadar Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamıştır. Hiç çifte standarda düşmeden uygulamıştır. O nedenle de Türkiye bu anlamda da güvenilir bir ülke durumundadır. Bu şartlarda da biz tabii ki Montrö Anlaşması'nı uygulayacağız. Taraf olmadığı savaş halinde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişiyle ilgili Türkiye boğazı bu geçişlere kapatabilir. Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesi gayet açık, sarih bir şekilde söylüyor. Biz Montrö'nün tüm hükümlerini bu şekilde, şeffaf bir şekilde uygulayacağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve bölgedeki son durum ele alındı. Görüşmenin ardından Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için askeri insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Utku Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte başlayan Montrö tartışmalarına ilişkin konuştu.
Mesela Montrö değişebilir, Montrö niye değişmesin? İşte her anlaşma olduğu gibi Montrö'de bir karara bakar gibi yaklaşımlar ne kadar hatalı olduğu bence bu kriz bize öğretti. Montrö'nün maddelerinin ne kadar aslında Türkiye'nin çıkarına olduğunu ve anahtarın Türkiye'de olduğunu göstermesi bakımından ve işte Montrö konusunda işte boğazların açılması, kapanması konusunda Türkiye'nin tek belirleyici olması halinin ne kadar önemli olduğunu umarım o sözleri söyleyen yöneticiler şimdi hatırlıyordur. Demeçlerine baktığımda gerek Meclis Başkanı Şentop'un gerek işte Dışişleri Bakanı'nın ya da diğer yetkililerin hani eski açıklamalarından sonra bugünkü açıklamalarına baktığımda onlar da Montrö'nün ehemmiyetini anlamış durumdalar anladığım kadarıyla.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Moskova-Kiev arasındaki krizin çözülmesi adına yapılacak arabuluculuk konularının masaya yatırılacağı bildirildi. Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Türkiye'ye gıda enflasyonu ve zam olarak yansıyacağını söyledi. Türkiye'nin ithalat ve ihracatta iki ülkeye bağımlı olduğunu söyleyen Toprak, ithal ettiğimiz ayçiçeğinin %54'ünü Rusya'dan, yaklaşık %14'ünü Ukrayna'dan alıyoruz. Buğdayın %65'i Rusya'dan, %14'ü Ukrayna'dan geliyor. Bu iki ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz. İthalatta ve ihracatta bu ülkelere bağımlı olmamız sıkıntı yaratacak. Savaşın uzun sürmesi, oradaki toprakların ve tarım arazilerinin zedelenmesi bizim o ürünlere ulaşmamızda sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla bu gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformu Twitter'da yayın yapan ekonomist Özgür Demirtaş da Rusya'nın saldırısının ekonomiye etkilerini ele aldı. Rusya'ya uygulanan Swift yasağının Türkiye'yi de etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yla yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna'yla. Ticaretler zorlanabilir, uluslararası firmalar zorlanabilir. Swift yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye'nin bir kazancı yok diye konuştu. Öte yandan Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla ayrılmaya çalışan Türk vatandaşlarının Polonya sınırında mahsur kaldığı kaydediliyor. Bir Gün gazetesinden Sercan Meriç'in haberine göre Lviv'de yaşayan Metecan Çarklı kendi imkanlarıyla Polonya sınırına ulaştı. Ancak sınırı geçmesine izin verilmiyor. Yaklaşık 70 Türk vatandaşıyla birlikte sınırda beklediğini anlatan Çarklı, sınırı geçeceğimize dair bir bilgi yok. İşin en kötü tarafı Türk yetkililer bize ilgileniyoruz, merak etmeyin bile demiyor diye konuştu. Ukrayna'da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü de uzanacak yardım elini bekliyor. Yiyeceklerinin azaldığını ve herhangi bir yerden yardım alamadıklarını belirten tır şoförü Murat Dikmen, "Bizim burada birkaç günlük yiyeceğimiz, ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 tane yakın tır var, korkudan şoförler aşağı inemiyor" şeklinde konuştu. Türkiye iç siyasetine dönecek olursak, Türkiye'de muhalefet liderleri, Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın anma töreninde buluştu. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vefatının yıl dönümünde Erbakan'ı andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören hocamızı rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum ifadelerini kullandı. Bu arada 6 muhalefet partisi bugün gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde ortak bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan 6 parti, dünün değil, bugünün değil, yarının Türkiye'si sözlerine yer verdi. İstanbul'da düzenlenen helalleşme buluşmasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat olaylarıyla Sivas, Maraş ve Roboski katliamlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak helalleşme vurgusu yaptı.
Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben, sarayları, uçakları? Mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız, Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak inşallah. Barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek, barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim benim mirasım olacak.
Aleviler birçok çatı derneğin bir araya gelmesiyle eşit yurttaşlık, adil düzen ve eşitlik, demokrasi ve laiklik için 27 Şubat pazar günü alanlara indi. Aleviler, tarikat ve cemaat istemiyoruz, Diyanet eğitimden elini çek sloganları attı. Edirne cezaevinde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, Tarkan'ın Geçecek isimli şarkısından siyasetçilerin ders çıkarması gerektiğini söyledi ve bir şarkının siyasi yelpazede ve halkın beklentilerinde nasıl güçlü bir dalgalanmaya yol açtığını görmek incelemeye değer bir durum. Hatta tez konusu bile olabilir ifadelerini kullandı. Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerince düzenlenen mitingde doğalgaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar protesto edildi. Mitinge katılanlar halaylar çekip sloganlar atarak zamların geri alınmasını talep etti. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 394.263 testin sonucuna göre 49.792 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 69.845 olarak açıklanırken 206 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 10 Türk lirası 99 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. FIFA, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı Dünya Kupası elemelerinden ihraç kararı almadı, ancak bunun bir seçenek olarak kaldığını açıkladı. FIFA, Rusya ismi ve milli marşına karşılaşmalarda izin vermeyeceğini, bunun yerine takımın ülkenin futbol federasyonunun kısaltması olan RFU kısaltmasını kullanabileceğine karar verdi. Ayrıntılı spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da sağanak yağışlı 24 derece, Sydney'de de sağanak yağışlı olacak 25, Melbourne'da parçalı bulutlu 26, Adelaide'de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 27, Perth'te genelde açık 36, Hobart'ta sağanak yağışlı 18, Brisbane'da yer yer sağanak yağışlı 29 ve Darwin'de de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı banttan yayınlıyoruz. Birazdan Avustralya'nın doğusunda, Queensland'in güneydoğusunu ve New South Wales'ın kuzeyini etkileyen yoğun yağışları ve selleri inceleyeceğiz. Bölgede on binlerce ev suların altında kalmış durumda. Programın ikinci yarısında da 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen saldırıda yaralanan Temel Ata çocuğuyla konuşacağız. Temel Bey saldırının izlerini silecek bir barış yürüyüşü yapıyor. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, son günlerde Queensland'in güneydoğusu ve New South Wales'ın kuzeyini etkisi altına alan seller milyonlarca insanı etkilemiş durumda. Şimdiye kadar sadece Queensland'de 18 binden fazla ev suların altında kaldı. Brisbane ve çevresinde binlerce konut sular altında. Bu arada New South Wales'daki Lismore bölgesinde de alarm durumu hakim. Queensland'in güneydoğusu ve kuzey New South Wales'da yoğun yağışlar birçok bölgede sellere neden oldu. Şimdiye kadar 7 kişinin öldüğü sellerin rekor boyutlara ulaşmasından korkuluyor. Son günlerde sürekli yağış alan Queensland'in güneydoğusunda birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, yaşanan felaketin hayatta bir defa görecek bir olay olduğunu söyledi.
We're used to in southeast Queensland experiencing a bit of rain over a certain catchment, a little rain over Noosa.
Queensland'in güneydoğusunda yağışlara alışığız diyen Başbakan Palaszczuk, ancak bunun bölge bölge, sadece Noosa veya Maryborough veya Gold Coast'ta görüldüğünü söyledi. Ancak şimdi tüm bölge boyunca aşırı yağışlarla mücadele edildiğini belirtti. Palaszczuk daha önce bu kadar kısa zamanda bu kadar çok yağış görülmediğini de sözlerine ekledi. Sosyal medya, sellerin suya gömülen araba ve evlerin fotoğraflarıyla dolu. Bu arada yetkililer fırtınada dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, eyaletin güneydoğusunda polislerin çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katıldığını söyledi.
Since the early hours of the 25th until just yesterday afternoon, we've received and responded to some 6,000.
25 Şubat'tan itibaren 2 gün içinde selle ilgili olarak yaklaşık 6,000 yardım çağrısı aldıklarını ve bu çağrıların sadece tehlikede olan kişilerden geldiğini söyledi. Son 1-2 gün içinde yardım çağrılarında büyük artış görüldüğünü de söyledi. Queensland Acil Durum Bakanı Mark Ryan da dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Bakan basın toplantısına gelirken çok sayıda insanı dışarıda gördüğünü ve şu anda en güvenli yerin ev olduğunu söyledi.
Please, you need to stay at home right now. I know there is a lot of curiosity out there about what is going on.
Herkesin evlerinde kalması yönünde uyaran bakan, birçok insanın dışarıda ne olduğunu merak ettiğini söyledi. Şu anda merak en öldürücü güdülerden biri diyen Ryan, dışarı çıkıp ne olduğuna bakma zamanı şimdi değil diye konuştu. Queensland'in Su İşleri Kurumu'nun başkanı Graham Frain de Brisbane'da yaşayanların suyu dikkatli kullanması gerektiğini söyledi. Su arıtma tesislerinin sudaki kirlilikten etkilendiğini söyledi.
If Brisbane residents around the city as far out as
Logan, Ipswich, Moreton Bay, Lockyer Valley dahil Brisbane ve çevresinde yaşayanların suyu çok kullanmamasını, olumsuz hava koşullarının özellikle Mount Crosby'deki tesisi etkilediğini söyledi. Bu arada barajların dolması da halk için endişe kaynağı. Wivenhoe Barajı'nda kapasitenin %180'e ulaştığı bildiriliyor. Ancak Başbakan Palaşe gerekli kontrollerin ve süreçlerin uygulandığını söyledi.
People remember that we had an inquiry following the 2011 floods. The dam manuals have been updated.
2012'deki seller sonrasında yapılan soruşturma sonrası kılavuzların güncellendiğini ve kapıların kontrollü bir şekilde açılıp su bırakıldığını belirtti. Bu arada Gold Coast'ta da sel uyarısı yapıldı. Sellerden etkilenen tek bölge Queensland'in güneydoğusu değil. New South Wales'ın kuzeyinde de bazı bölgelerde halk yükselen sel suları yüzünden tahliye ediliyor. Meteoroloji bürosundan Elsa Schofield, önümüzdeki günlerde durumun daha da ciddileşeceğini söyledi.
And we have already seen some very heavy rainfall totals in the northern rivers.
Eyaletin kuzeyinde nehirlerde yoğun yağışlar görüldüğünü ve bugün gün boyunca yoğun yağışların devam etmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Kuzey nehirler ve kuzey kıyı bölgelerinde 150 milimetrelik yağış beklendiğini belirtti. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de eyaletin en kötüsünü hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.
We see this, as I said, every time there are flooding events across our state.
Eyalette her sel olduğunda insanların riskli hareketler yaptığına tanık oluyoruz diyen Perrottet, insanların arabayla sel sularına daldığını belirtti. Bunu yapmayın, hayatınızı riske atıyorsunuz diye konuştu. New South Wales eyaletinde Lismore ve çevresinde bazı bölgelere tahliye emri verildi. Rocky Creek Barajı'nın alt bölgelerinde yaşayanların acilen daha yüksek bölgelere gitmesi istendi. Gidemeyenler için Southern Cross Üniversitesi P blokta acil durum merkezi kuruldu. Rocky Creek Barajı'ndan kontrolsüz su akışı olduğu belirtiliyor. Queensland'in güneydoğusundan New South Wales'ın kuzeyine 700'den fazla yolun kapandığı belirtiliyor. Yüzlerce okulda tatil edilmiş durumda. Trenler de birçok bölgede çalışmıyor. Sayın dinleyiciler, New South Wales ve Queensland'de acil yardım için ulaşabileceğiniz SES numarası 132-500. Hayatınız tehdit altındaysa 30 arayın hemen. Sayın dinleyiciler, sel sularının bu akşam ve yarın da rekor seviyelere çıkabileceği söyleniyor. Ve hatırlatmak gerekiyor. Yollarda 15 santimetre yüksekliğinde akan su, arabaları sürükleyip kontrolden çıkaracak güce sahip. Yani yolda 15 santim veya daha fazla su gördüğünüz zaman arabayı durdurup hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve New South Wales ve Queensland'deki seller yüzünden son günlerde pandeminin devam ettiğini unutmamız normal kaçıyor aslında. Şimdi size en son COVID-19 gelişmelerini bildirmek istiyorum. Victoria'da COVID-19'dan dolayı hastanelik olanların sayısında hafif bir artış var. Son 24 saatte hastanelik olanların sayısı 274'ten 283'e yükseldi. Bu arada Victoria'da 450 dolarlık PCR testi bekleme ödemesi talep etmek için yarın son gün. Son 24 saatte 3 kişi de COVID-19'dan dolayı Victoria'da hayatını kaybetti. New South Wales'da hastanelik olanların sayısı azalsa da hala 1000'in üstünde. Son 24 saatte de ölenlerin sayısı 6. Avustralya başkent bölgesinde de 1 ölüm ve 464 yeni vaka açıklandı. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ancak hatırlatmamız gerekiyor, bugünkü yayınımız banttan olduğu için bugün bize göndereceğiniz mesajları çarşamba günkü programımızda okuyabileceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen saldırıda yaralanan Temel Ata çocuğunun yarın başlayacak ve saldırganın kiraladığı evden saldırıları düzenlediği camilere kadar sürecek 360 kilometrelik barış yürüyüşü konusunda yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz şimdi. Temel Bey'le arkadaşımız İsmail Kayhan konuştu.
Temel Ata çocuğu bundan 3 yıl önce Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan saldırıda yaralananlardan biri. O sırada camilerden birinde olan Temel Bey 9 kurşun yarası almasına rağmen hayatta kaldı. Olayda 51 kişi can verdi. Saldırının 3. yıl dönümü yaklaşırken Temel Ata çocuğu Yeni Zelanda'da bir barış yürüyüşü düzenliyor. Temel Ata çocuğundan düzenlediği barış yürüyüşü konusunda bilgi vermesini istedik. Temel Bey, bugünlerde düzenlediğiniz barış yürüyüşüyle Yeni Zelanda medyasında çok sizden söz ediliyor. Ona geleceğim ama önce sizi dinleyicilerimize bir hatırlatmak istiyorum. Bundan 3 yıl önce meydana gelen saldırıda yaralandınız. Orada ne olduğunu kısaca bir anlatabilir misiniz?
Evet, 3 yıl önce Mart 15, 2019 tarihinde Cuma günü yaşanan bu olayda her zamanki gibi Cuma namazımızı kılmak için El Nur Camisi'nde bulunuyorduk. Hutbe başladığı zaman teröristin dışarıda ateş açmasıyla beraber insanları öldürerek içeriye doğru girmesi sırasında yaralandım ben de. 9 tane kurşun isabet etti vücudumun çeşitli yerlerine. İlk mermide ağzımdan vurulmuştum. Ama Allah'a şükür tabii bütün bu zaman içerisinde tekrar yaşama bağlandık ve 3 yıldır da bunun fiziksel ve zihinsel yan etkilerini çekiyorum tabii ki bu terör saldırısının.
9 kurşun dediniz, çok sayıda ameliyat geçirdiniz diye biliyorum, doğru mu?
Evet, sayısını maalesef ben bile unuttum diyebilirim. Yani 10 tane büyük, belki de daha fazla büyük ameliyat geçirdim ve birçok da onun yanında da küçük ameliyatlar.
En sonuncusunu ne zaman oldunuz?
En sonun öncüsünü 3 ay önce oldum.
Evet.
Ve 3 ay sonra bir tane daha yeni ameliyat olacağım tekrar. Dizimden ve kolumdan tekrar.
Daha bitmedi yani.
Bitmedi maalesef. 3 yıl geçmesine rağmen halen tabii ki bu kurşun yaralarının acılarını ve etkilerini çekiyorum tabii ki.
Bütün bunlara rağmen bir girişimde bulunuyorsunuz. Biraz ondan bahsedin. Yarın bir barış yürüyüşü adını verdiğiniz bir yürüyüş yapacaksınız. Biraz bilgi verir misiniz? Bu fikir nereden geldi ve şu anda hangi aşamadasınız?
Evet, geçen yıl
burada Christchurch'te bir olayın ikinci yılı için düzenlenmiş olan etkinliklerde Christchurch Invitation'da gençlerin yapmış olduğu performanslardan çok etkilenmiştim. Çok duygulanmıştım. Aynı zamanda ben de bir konuşma yapmıştım ve konuşmam sırasında Mukat'ın 3 yaşında vefat eden, öldürülen şehidinle olan anımı anlatmıştım ve ondan çok etkilenmiştim tabii ve maalesef çocuklar söz konusu olunca çok duygusal oluyorum.
Neydi anınız? Bir anınızı anlattığınızı söylediniz. Neydi o?
Anım şuydu işte Mukat'ın ölmeden önceki ve öldükten sonraki halleri. Çünkü o an, o gün hatırlıyorum Mukat çok sevinçli, böyle güle güle babasıyla sarılıp öpüşüp oynaşıyordu olaydan 5 dakika önce. Çünkü onu görmemem imkansızdı, birkaç metre ilerimde oturuyorlardı. Ve sonra da işte ambulansa binmeden önce bizi oturtmuşlardı sanki tekrar terörist geriye gelmiş gibi. Sonra yanımda bir baktım, babası ve Mukat kucağında gördüm, ölmüş halini gördüm. Yani çok uzun zaman önce değil, yani 10 dakika önce yaşayan dünya tatlısı, enerji dolu bir çocuk 3 yaşında. 10 dakika sonra yanımda ölmüş, hayat enerjisi gitmiş, gözünün ışığı kaybolmuş bir şekilde yanımda yatıyordu. Tabii bu beni çok etkilemişti. Yani hala bunun etkisini zihinsel olarak yaşıyorum zaten. PTSD psikolog takviyesi alıyorum bu yaşadığım olayla ilgili olarak. Yaşadığım olayın da etkisiyle. Tabii çok duygusaldım. Kendi çocuklarım da olduğu için ve son anlarımda da kendi çocuklarımı hiçbir zaman aklımdan çıkarmamıştım. Hep onları düşünüyordum eğer ölürsem diye. Dualar ediyordum. Hani Allah'a emanet ediyordum çocuklarımı. Tabii Allah izin verdi, yaşadık ve ben de dedim ki acaba yani ne yapabilirim kendimce bu geleceğimiz olan çocuklarımız için, bütün dünyadaki çocuklar için nasıl bir farkındalık yaratabilirim, nasıl bir şeyler yapabilirim diye düşündüm.
Bunu geçen yılki o anmada mı düşündünüz?
Evet, o anmada düşündüm. Birden böyle sanki şimşekler çakıyor tabii. Hem duygusal anlamda hem de bir şeyler yapabilme ihtiyacı duydum kendimde. Çünkü benim 9 mermi yarasından sonra yaşamamın bir sebebinin olduğunu farkındayım. Yani Allah bana bir misyon verdi diye düşünüyorum ki bunu da nasıl yapabilirim? Bu misyonu insanlığa nasıl aktarabilirim? Nasıl bir şeyler yapabilirim diye. Çünkü Yeni Zelanda'ya gelmemizin sebeplerinden birisi de gayet huzurlu bir ülkeydi. Yani peaceful country diyelim İngilizcesini olarak. Çocuklarımızı buraya gelip yetiştirmek konusunda en uygun ülke olduğuna karar verdiğimiz için Yeni Zelanda'ya gelmiştik. Ama maalesef işte 15 Mart 2019 tarihinde teröristin hunharca yapmış olduğu katliamdan sonraki barış ve huzur ortamı çok büyük bir sarsıntı aldı. Bunu tekrar nasıl tamir edebiliriz? Nasıl yaralarımızı sarabiliriz? Ülke olarak, Yeni Zelanda olarak nasıl tekrar yaralarımızı sararız? Müslüman toplumu olarak bizler bunda ne gibi fayda gösterebiliriz? Kendi yaralarımızı sararken yaşadığımız ülkenin de yarasını nasıl sarabiliriz diye bir fikir olarak da barış yürüyüşünü düşündüm. Çünkü benim bunu yapmamın sebebi bu olaydan çok ağır bir şekilde 9 kurşunla fiziksel olarak da etkilenmiş birisi olarak bu yürüyüşü yaparsam ve özellikle de dizimde, iki dizimde de mermi yaraları var. Birisi direkt zaten dizimden girdiği için yürümemde de bayağı bir etkili, yani yavaşlatıyor ya da ağrılar oluşturuyor uzun süreli zamanlarda yürüyüş veya koşularda. Bunu nasıl artık bu vücudumunla uğraşırken, bu yürüyüşle de uğraşarak aslında bizim strength, yani güçlülüğümüzü, dayanıklılığımızı teröristin o gün Dunedin'den Christchurch'e yapmış olduğu nefret yolculuğunu ben yürüyerek ve bütün ağrılarım ve sızılarımla birlikte yürüyerek bunu nasıl bir barışa çevirebilirim? O nefret yolculuğunu yaparken ben de karşılığı olarak da barış yolculuğunu yapacağım. Ve aynı zamanda da tabii ki bu yürüyüşümün en büyük sebebi yani çocuklarımız, geleceklerimiz, onların daha iyi, daha rahat, güzel bir yaşamları olsun diye, bütün dünya çocuklarının güzel bir yaşamları olsun diye bunu bir farkındalığa çevirmeye çalışıyorum. İnşallah başarılı olurum.
Temel Bey, Dunedin'den başlayacağınızı söylediniz yürüyüşünüze. Neden Dunedin'den başlıyorsunuz?
Çünkü terörist Dunedin'de yaşıyordu. Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya geldiğinde Dunedin'e yerleşmişti. Çünkü yaşadığı yerden başlangıç olarak aldı. El Nur Camisi ve Linwood İslamiyet Center'a kadar yürüyüşümü devam ettireceğim. Aradık. Onun yapmış olduğu terörist yolculuğunu oradan aynı şekilde ben de yürüyerek yapacağım.
Aradaki mesafe ne kadar?
360 kilometre.
360 kilometre yürüyeceksiniz. Evet.
12 gün, 13 gün içerisinde yürümeyi planlıyorum. Birinde çıkacağız, işte Mart, 1 Mart, Salı günü. Ben ondan sonra da tabii gün ortalama 30 kilometre yolculuk yaparak bu 360 kilometreyi tamamlamayı planlıyorum.
Bacağınızda 5 kurşun yarası, ikisi her iki dizinizde de 2 kurşun yarası olduğu halde evet. Günde 30 kilometre yürüyerek 15 gün yürüyeceksiniz, öyle mi?
Evet, yani amacım bu. Tabii 15 gün içerisinde yürüyüş yapacağım ama tabii ki bu ortalama 30 kilometre geç. Bazı günler 15-16 kilometre, bazı günler 40 kilometre. Yani çünkü aradaki kalacak olduğum otel, accommodation'lar mesafeleri bu. O yüzden planımız bu şekilde. Yani günlük ortalama 30 kilometreyi yakalayacak şekilde.
Vücudunuza isabet eden 9 kurşundan kaçı bacaklarınıza isabet etmişti?
5 tanesi ayaklarımda. Biri sol dizimde, biri sağ dizimde. Sol ayağımda 4 kurşun var. Sağ bacağımda 1 kurşun. 3 tane de kolumda var. Bir tane de ağzımda var. Toplamda 9 tane. Son söylemek istediğim de Avustralya'da yaşayan Müslüman ve Türk toplumunun bu yürüyüşümü desteklemeleri ve Facebook sayfamı beğenmelerini ve desteklemelerini istiyorum.
Çok teşekkür ederim Temel Bey.
Teşekkürler. Sağ olun İsmail Bey.
Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Son yıllarda elektrik faturasını öderken cebimizden daha fazla para çıkıyor. Arabaya benzin doldururken biraz daha fazla para ödüyoruz. Aslında bunların hepsinin bir çözümü var. Füzyon enerji, geleceğin enerjisi olarak görülüyor. Hem ucuz, hem güvenli, hem de sınırsız. Ancak bu çözüme ulaşmak da o kadar kolay değil. Bu çözüme ulaşacak olanlar da büyük ülkeler değil, küçük şirketler gibi görünüyor. Düşük karbonlu bir gelecek için en büyük umut kaynaklarından biri füzyon. Güneşin yarattığı enerjinin kaynağı. Güneşin yaptığını dünyada tekrarlamak bilim insanlarının 10 yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu. Bu konuda da en önemli çalışmaları yapanlardan biri İngiltere'de Didcot adlı küçük kasabada bir şirket. Oxford'un biraz dışındaki Didcot adlı kasabanın en meşhur yeri demiryolu istasyonu. Bu sessiz kasabada dünyanın enerji sıkıntısının çözümünü bulmayı kimse beklemez. Ancak kasabanın sanayi bölgesindeki Tokamak Enerji, güneşin yarattığı enerjinin kaynağı üzerine çalışıyor. Nükleer füzyon, hidrojen atomlarını birleştirip helyum oluştururken inanılmaz büyük miktarlarda enerji üretmek anlamına geliyor. Bilim insanları 10 yıllardır füzyonun bu inanılmaz potansiyelini insanlık için kullanmaya çalışıyor ancak dünya üzerinde bunu tekrarlamak pek kolay değil. Hidrojeni inanılmaz yüksek sıcaklıklara yükseltirken güçlü mıknatıslarla reaksiyonu kontrol altında tutmak gerekiyor. Tokamak Enerji'nin fizikçisi Dr. Hannah Willett füzyonun avantajlarını sıralıyor.
It's much cleaner and a lot more efficient. You get a lot more energy out of this reaction than out of
Willett, füzyonun çok temiz ve verimli bir şekilde enerji ürettiğini ancak pek kolay olmadığını söylüyor. Füzyonu yeryüzünde tekrarlamanın önünde büyük engeller olduğunu söylüyor.
There's a lot of elements. I think that's one of the major challenges in fusion is that it's not just physics or it's not just...
Füzyonun önünde sadece fizik bilimiyle ilgili engeller olmadığını, aslında konunun bir fizik, mühendislik, malzeme bilimi sorunu olduğunu belirtiyor. Ayrıca füzyonu ticari hale getirmenin de başlı başına bir sıkıntı olduğunu belirtiyor. Geçmiş yıllarda füzyon çalışmaları sadece devletlerin büyük yatırımlarla karşılayabileceği projelerdi. Ancak son yıllarda küçük şirketler de konuyu araştırmaya başladı. Tokamak Enerji, Didcot'ta inşa ettiği reaktörle daha güçlü ve etkili mıknatıslar geliştirmeye çalışıyor. Bu şekilde reaksiyonu daha kolay kontrol edebilecek. Reaktörde hidrojen gazına 140 bin amperlik elektrik ışınlanıyor. Bu sayede hidrojen gazının sıcaklığı 50 milyon santigrat dereceye çıkıyor. Bu sıcaklık güneşin merkezindeki sıcaklığın 3 katı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 100 milyon derecelik sıcaklığa ulaşmayı hedefliyorlar. Bu da devamlı bir füzyon reaksiyonu yaratmak için gerekli sıcaklık. Tokamak'ın genel müdürü Chris Kelsall iddialı.
Fusion power will be delivered to the UK grid in the late 2030s.
Füzyon enerjisinin 2030'larda veya 2040'ların başında Birleşik Krallık elektrik ağına bağlanacağını söylüyor. Bulmaya çalıştıkları çözümün herkesin gözünün önünde olduğunu söylüyor.
It's not a question of if, it's a question of when. We will crack it.
Sorunun ne zaman çözebilecekleri konusunda meselenin zaman olmadığını, aslında doğa ananın çözümü her gün gösterdiğini söyleyen Kelsall, yapmamız gereken şey bir anahtar bulup kasayı açmak, çözüm bulunacak diyor. Son yıllarda bu tür küçük şirketlere devasa miktarda yatırım akıyor. Son birkaç ayda Tokamak birkaç milyar dolar yatırım çekmeyi başarmış. Füzyon teknolojisinin devreye girmesi insanlık adına son derece önemli bir gelişme olacak. Bulunursa sınırsız miktarda ucuz, güvenli ve temiz enerji demek. Radyasyon riski veya reaktörün erime riski yok. Füzyon reaksiyonu o kadar hassas ki bir sorun olduğunda da reaksiyon olmayıveriyor. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı artık spor dünyası da cezalandırmaya başladı. Şimdi son günlerin spor gelişmelerini dinliyorsunuz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ekonomik yaptırımlar dışında sportif yaptırımları da beraberinde getiriyor. FIFA, Rusya topraklarında maç oynanmayacağını açıkladı. Takımlar Rusya'yı değil, Rusya Futbol Birliği'ni temsil edecek bundan sonra ve maçlar da Rusya bayrağı veya milli marşı kullanılmayacak. Rusya'nın henüz 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmedi. Uluslararası Judo Federasyonu da Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı. Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray sahasında Rize Spor'la karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 yenen Galatasaray puanını 35'e çıkardı. Alanya Spor, Konya Spor maçında da 3 golü iptal edilen Konya, rakibini 5-1 yenildi. Diğer maçlarda ise sonuçlar şöyle. Adana Demirspor 0, Antalya 0, Trabzon 3, Kayseri 2, Başakşehir 1, Fatih Karagümrük 2, Sivas 2, Beşiktaş 3, Giresun 3, Göztepe 1, Altay 3, Gaziantep 2 ve Hatay 5, Yeni Malatya 2. Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 4'te Kasımpaşa Fenerbahçe maçı var. Bu sonuçlarla Trabzonspor 69 puanla birinci sırada. Konya 49 puanla ikinci ve Başakşehir 46 puanla üçüncü. Adana Demirspor ise 45 puanla dördüncü sırada. Beşiktaş Lig'de 5. Fenerbahçe 6. ve Galatasaray 12. sırada. Avustralya'daki toplum takımlarımızın performansına bakacak olursak, Anadolu Spor yani Hume City, Victoria Premier Lig'inde cumartesi oynadığı maçta evinde Port Melbourne Sharks'la yenişemedi. Gollü maç 3-3 sona erdi.
sayın dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Queensland'in güneydoğusunda ve New South Wales'in kuzeyindeki yoğun yağışlar devam ediyor. Yetkililer selden dolayı ölüm riskinin yüksek olduğunu belirtti. Avustralya, NATO'nun Ukrayna'ya göndereceği silah dışı yardım paketine 3 milyon dolarlık fon aktardığını açıkladı. Türkiye, Montrö Anlaşması uyarınca Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişine izin vermeyeceğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/Turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bu arada SBS Radyo yazılımında oluşan bir hata yüzünden SBS Türkçe'nin podcast uyarıları bazı telefonlara düşmüyor. Bu konuda teknik ekiplerin çalıştığını haber vermek istiyorum. Düzelince tekrar size haber vereceğiz. Bu arada çarşamba günkü yayınımıza kadar bize 0429 99 62 63'ten mesaj da gönderebilirsiniz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.